Item 6, sayfa 67. At, Stephen James. Kapsamlı soruşturma sözcükleri ağzımdan döküldüğü esnada masanın üzerindeki delillere gözüm takıldı. Juanita Werther'in üzerine sıçrayan koyu renk damlalarla lekelenmiş soluk pembe bluzu. Richard Dave'in baskı tutukladığım sırada elinde tuttuğu bisturi. Kimliği belirsiz 16 kurbanın büyütülmüş Associated Press fotoğrafları. Her bir suçun işlendiği bölgenin kırmızıyla işaretlendiği bir orta batı haritası. Hala üzerinde kan bulunan bir el baltası. Bayan Eldridge Gorman konuşmaya devam etti. Fakat dikkatim deliller üzerine yoğunlaşmıştı. Onu yarım yamalak dinliyordum. Müvekkilim, doğru ifadeyi bulmak için duraksadı, şüphelisi olduğu suçları araştırırken işlenen suçların zamanlarını şüphelilerin mesai saatleriyle karşılaştırarak şüpheli listesini daraltmaya çalıştınız, doğru değil mi? Jürinin önünde teatral bir biçimde yürüyordu. Yeniden Priscilla'ya odaklandım. Evet, bu suçların doğası saldırganın da işlendikleri sırada orada mevcut olmasını gerektiriyordu. Ne var ki aklım masanın üzerindeki eşyalara takılmıştı. Plastik delil torbalarından çıkartılan, baskın bana ateş ettiği Smith Wesson Sigma, mezbahada dört kadının akciğerlerini içinde tuttuğu derin dondurucunun anahtarı. Deliller masaya bir garip yerleştirilmişti, bu işte bir tuhaflık vardı. Doktor Bowers, Priscilla Eldridge Gorman salonu aşınlayarak yanıma yaklaşmıştı. Sizce bir adamı izin günlerine dayanarak birinci derece cinayetle suçlamakla adalet yerine gelmiş oluyor mu? Araştırmamı eğip büküyor, onu sulandırmaya çalışıyordu. Jürinin bana bakışına dayanarak hiçbir jüri üyesinin onun sorgulama biçimine itimat edeceğine inanamasam da en azından bazıları ona inanmış gibi görünüyordu. O da hala ısınmamıştı, hala ürperticiydi. Deliller, delillerde bir şey var. Vakaların mekan ve zamanı göz önüne alındığında Bay Baskın mesai saatleri onun her bir cinayet mahallinde olmasına elverişliydi. Bayan Eldridge Gorman bir klasörü havaya kaldırarak çalıştığı yatırım firmasının diğer elemanlarından en az 6 kişi gibi diyerek klasörü gürültüyle masaya çarptı. Kontrol ettim. Üstelik bu tek bir şirkettir. O suçları binlerce kişi işlemiş olabilir. Colorado'daki mesaj kaydı Chicago'da görüşürüz diyordu. Heather Fain ve Chris Arlington'ın katili mahkeme salonunda mı? Gözlerimi delillerin durduğu masadan odadaki insanların yüzlerine çevirdim. Fakat Priscilla Eldridge Gorman önümde dikildi ve görüş açımı kapattı. Müvekkilimin fiilen Sylvia Padilla'ya saldırdığını gördünüz mü? Salondaki adamlardan biri benimle göz teması kurdu ve ardından hemen gözlerini kaçırdı. Hayır, Bay Bask ben geldiğimde onun üzerine doğru eğilmişti. Adamın kolunda siyah bir bant vardı ki bu bir kurbanın yakını olduğunun işaretiydi. Ama hangisinin, hangi kurbanın? O halde müvekkilimin dedi Bayan Eldridge Gorman, Sylvia Padilla'nın çığlıklarını duyup ona yardım etmeye gelmiş olabileceğini itiraf ediyorsunuz. Herhangi vicdanlı bir vatandaşın yapacağı gibi ve siz üzerine atıldığınız sırada o zavallı kadına yardım etmek için elini uzatmaya çalışmaktaydı. Anlayışlı bir ifadeyle yüzüme baktı. Kuşkusuz bir kanun adamı olarak görevinizi yerine getirmek gibi basit bir niyetle hareket etmiştiniz. Siz silahınızı ona doğrultunca o da gayet anlaşılır bir biçimde hayatından endişe etmiş, yasal ruhsatlı silahını ateşleyerek kendini korumak durumunda kalmıştı. Bu mümkün öyle değil mi? Elinde bisturi vardı. Kolunda siyah bant olan adam hala göz teması kurmaktan kaçınıyordu. Müvekkilim onu kadının göğsüne saplanmış halde bulmuş ve kanamayı durdurmak için çıkarmıştı. Sabrımın yine tükendiğini hissediyordum. Kadın son nefesini verirken onunla dalga geçti. Bir klasörü havaya kaldırdı. Sizin yazdığınız polis raporuna göre müvekkilim, bence bir ambulansa ihtiyacımız olabilir dedektif ve ardından da sanırım artık ambulansa ihtiyacımız olmayacak demiş. Açıkça anlaşılıyor ki kadın için endişelenmiş. Tam bir rezaletti. Kurbanların yakınlarının yüzlerini geçirdim aklımdan. 13 yıl olmuştu ve izlemekte olduğum adam yüzünü saklıyor, saatine bakıyordu. Yüzünü net olarak bir görebilseydim. Doktor Bowers dedi Priscilla, düşünce zincirimi bir kez daha kırarak. Yanlış adamı tutuklamış olabilir misiniz? Bundan çok eminim ki biz doğru.
Ama yine de mümkün olabilir mi?
Mümkün olabilir dedim sabırsızlık içinde, evet. Sonunda kolu bantlı adam bana doğru baktı. Evet, hatırladım onu. Bu bilinen kurbanların sondan ikincisi Celeste Sikora'nın babasıydı. Parçaları birazcık daha hızlı birleştirebilmiş olsaydım kurtarabileceğim kadınlardan biriydi Celeste. Ancak dedim cevabımı zihnimde ölçüp biçerek ve içimde büyüyen öfkeyi bastırmaya çalışarak, biraz önce de belirttiğim gibi tüm soruşturmalar bir ihtimal çerçevesinde işler. Kesinlikler çerçevesinde değil. Mükemmel bir dünyada yaşamıyoruz. Jüriden bir insanın suçlu olup olmadığına mutlak kesinlikle değil, mantıklı bir kuşkunun ötesinde bir karar vermesi bekleniyor.
Amerikan adaletinin yasal gerekliliklerinin oldukça bilincindeyim Dr. Bowers.
Evet, Celeste'in babası Grant, eski asker, onu hatırlıyorum. Çünkü kızının yaralarının ölümcül olduğunu bildirdiğimde verdiği tepki o kadar aşırı olmuştu ki kendisine yatıştırıcı verilmesi gerekmişti. Dava Patrick, davaya odaklan.
Ancak söylediğim gibi diyerek devam ettim konuşmaya. Fakat dikkatim dağılmıştı.
Deliller şiddetle şu sonucu gösteriyor ki Richard Busk...
Doktor Bowers...
Sesi buz kesmişti.
Müvekkilime fiziki şiddet uyguladınız mı?
O da etrafımda dönmeye başladı. Gözüm karardı. Renkler birbirine karıştı. Ardından her şey yerli yerine oturdu.
Aramızdaki mesafeyi daraltarak... Mezbahada onu kelepçeledikten sonra dedi...
Öyleyse Baskon'a söylemiş biliyor. Grant Sigora duvardaki saate baktı, aldığında bir ter damlası parıldadı. Gerçeği söyleyeceğine yemin ettin, tüm gerçeği ve yalnızca gerçeği söyleyeceğine.
Richard Baskon çenesini yumruklayarak kırdınız mı diye sordu. Kelepçelendikten sonra ona saldırdınız mı?
Baskon yürüyüp gitmesine izin veremezsin biliyorsun Pat, ona vurduğunu itiraf edemezsin. Zaman yavaşladı. Ter. Sikora neden terliyor? Grant Sikora'dan Priscilla'ya çevirdim bakışlarımı. Onun arkasında bunca yıldır beklediği an en sonunda gelmiş gibi sırıtan baskı gördüm. Eğer doğruyu söylersem serbest kalabilir ama söylemezsem yalan beyanda bulunmuş olacağım ve bütün bu yıllar boyunca uğruna çalıştığım her şeye karşı gelmiş olacağım. Sikora'nın alnında bir ter damlası daha oluştu. Salon ter dökmek için çok soğuk, fazlasıyla soğuk. Yoksa...
Doktor Bowers!
Bayan Eldridge Gorman adımını öneme doğru attı ve ellerini de beline koydu. Dirsekleri kemikli kanatlar gibi dışarı fırlamıştı.
Mezbahadaki o geceyi hatırlamakta zorlanıyor musunuz?
Grant Sigora koridora doğru hafif hafif kaymaya başlamıştı. Bir dava görülürken insanların mahkeme salonundan çıkmaları görülmemiş bir şey değildi. Bu nedenle bu durumu kimse fark etmişe benzemiyordu. Gözler benim üzerimdeydi. Delil masası, el baltası, bıçak, tabanca, bir silah almaya mı gidiyor?
Bir kez daha soruyorum.
Sözcükleri hiç hareket olmayan salona bir bir düşen soğuk kaya parçaları gibiydi.
Gözetiminiz altına girdikten sonra Richard Davin Baska mezbahada fiziki şiddet uyguladınız mı, uygulamadınız mı?
Yalnızca gerçeği. Cevap ver ona Pat. Soruya cevap vermek zorundasın. Gözlerimi delil masasına diktim. Üzerinde duran eşyaların pozisyonunu inceledim. Sigma'nın, kullanan kişinin, pirinç, mermi kovanına sürülmüş mermi olup olmadığını görmesini sağlayan küçük bir çentik olan röper deliğini fark ettim. Bayan Eldridge Gorman'ın sesi çınladı.
Hakim Craddock, lütfen şahide soruyu cevaplaması gerektiğini hatırlatır mısınız?
Röper deliğinde pirinç rengi bir parıltı gördüm. Doktor Bowers, avukatın sorusuna yanıt verin lütfen.
O parıltı ancak bir tek anlama gelebilirdi.
Bayan Eldridge Gorman ellerini havaya kaldırdı. O silah doluydu. Avukatın sorusuna cevap verin, dedi hakim.
Sigora silah almaya gidiyor.
Hayır, diye fısıldadım.
Hayır mı, diye bağırdı hakim.
Grant Sigora koridora çıkıp delil masasına doğru koştu. Silahı almasına izin veremezsin. Durdur onu Pat. Onu durdurmak zorundasın.
Şahit kürsüsünün trabzanına yapışıp kendimi kenardan ortaya attım.
12. bölüm. Ayağımı yere bastığım an kayarak yere yapıştım. Nihayet kalkabildiğimde Grant Sigora silahı ele geçirmişti bile. Sonraki 3 saniye hiç geçmek bilmedi ve her şey bir anda oluverdi. Ona doğru atıldım, zaman daraldı, sonra uzadı. Bir dizi korkunç fikir cirit attı beynimde. Silah dolu. O Celeste'in babası baskın peşinde. Sigora silahı kaldırdı. Mahkeme salonunun ana girişinde bekleyen iki güvenlik görevlisi silahlarını çekti. İçgüdüsel olarak sağ burama uzandım ama bulduğum boş bir kılıf oldu. Çevremde sesler boğuklaştı. Kat ettikleri mesafe boyunca yavaşlıyormuş gibi gelen elastik sözcükler zaman katmanları arasında havada hareket ediyordu sanki. Çığlıklar, bağırışmalar, kendilerini korumak üzere yere eğilen insanların itişip kakışmaları. Kendimi merminin havada ağır şekilde hareket ettiği bir film sahnesindeymişim gibi hissettim. Ama bu kez tetik henüz çekilmemişti ve benim bunu durdurmak için bir şansım vardı. Hakim kürsünün arkasında kaybolmuş ve Richard Busk yerinden kalkarak yüzünü Sigora'ya dönmüştü. Busk ölüm kadar hareketsiz, Grant'in tabancayı silahına atmasını söyleyen görevlere bir yay çizerek çevirmesini izledi. Göz ucuyla Ralph'in salonda oturan insan kalabalığını yara yara Grant'e doğru ilerlediğini gördüm. Fakat ben daha yakındım, çok daha yakın. Priscilla Eldridge Gorman salonu inleten cırtlak sesiyle Busk'a yere yatması için bağırdı.
Yat yere!
Kendisi masanın altına girmiş fakat o hiç kıpırdamamıştı, metin ve sakindi. Neredeyse Sigora'ya ulaşmıştım. İki görevli nişan aldı. Tetiği çeken görevlinin silahından çıkan kurşun burnumun dibinden geçip arkamdaki ahşap şahit kürsüsünü parçaladı. Sigora'ya ulaştım ancak onu yakalayamadan o bir el ateş etti ve güvenliklerden biri acı bir çığlıkla geriye doğru sendeledi ve yere düştü. Daha önce salonun kapısını kapatan bayan görevli yerdeki ortağına bir an bakarak tereddütte kaldı. Namluya baka kalan Grant Sigora tetiğe gerçekten bastığına inanamayarak afallamıştı. Ardından ben üzerine atıldım. Kolunu yakalayıp silaha uzandım ama ellerimin arasından sıyrılarak kurtuldu ve çabucak silahı suratıma doğrulttu. Çekil yolumdan. Zaman gerçekliğin içinde kaybolarak dondu. Yüzüme daha önce de silah doğrultulmuştu. Ama bunun başınıza kaç defa geldiğinin bir önemi yok. Buna asla alışılamıyor. Kalbimin göğüs kafesime vurduğunu duyuyordum. Sakin ol Pat, sakin. Ellerimi zarar vermek niyetinde olmadığımı anlatmak amacıyla havaya kaldırdım. At silahını, diye bağırdı yara almamış olan görevli. Ancak o anda fark ettim ki kadının tam önündeydim. Sigora'ya değil.
Sigora'yı değil, beni vurabilirdi.
Her görevlinin yerde oturduğunu göz ucuyla görebiliyordum. Kurşun yarasından akan kan gömleğinin kolundan sızıyordu ama yalnızca kolundan yara almıştı. Hayati tehlikesi varmış gibi görünmüyordu.
İyi, bu bize biraz zaman kazandırır.
At silahını!
Kes sesini, diye haykırdı Grant. Herkes kessin sesini!
Bana bir adım daha yaklaştı. Yerdeki güvenlik görevlisi ağır ağır silahına uzanıyordu. ''Bırakın silahlarınızı!'' diye bağırdı görevlilere Sigora. ''Ya da FBI ajanı ölür!''
3 metre solumda Ralph savcılık makamının yanına kaykılarak sessizce pozisyon aldı. Busk hariç herkes ya yere uzanmış ya da çömelmişti. Birkaç kişi sandalyelerin ve sıraların kenarlarından başlarını uzatmış olup biteni izliyorlardı. İki görevli de silahını bırakmadı. Busk hala ayakta, sessizlik içinde olayların gelişimini takip ediyordu.
''Onları yere bırakın!'' diye seslendi Grant. ''Buraya yollayın!''
Tetiğin üzerindeki parmağını gördüğüm an kalbimin sıkıştığını hissettim. O noktadan beni ıskalaması imkansız, hiç şansım yoktu.
''Atın onları!'' diye bağırdı Ralph. ''Dediğini yapın!'' Başka birinin de böyle bağırması Sigora'nın umurundaymış gibi görünmüyordu. Gözleri bana takılı kalmıştı. Silahını da sabit tutuyordu. İki görevli bir an durum değerlendirmesi yaptıktan sonra silahlarını yere bırakıp bize doğru ittiler. Sigora bağırdı. Başka kimse kıpırdamasın. Sonra Ralph'e bakarak sen de geri çekil hemen dedi. Sakin ol. Ralph ellerini kaldırıp bizden bir adım uzaklaşarak duvara yanaştı. Geri çekiliyorum, tamam mı? Daha uzağa. Gidiyorum. Bir adım daha attı. Devam et. İki adım. Grant ortağının yanında ayakta duran görevliye baktı. Çık dışarı. İçeri kimse girmeyecek. Girmeye çalışan olursa kim olursa olsun Bowers ölür. Başıyla sol tarafa işaret ederek mübaşir ve hakim siz de onunla gidiyorsunuz. Girin dedi. Bir dakika sonra hakim saklanmış olduğu kürsünün arkasından çıktı. Yüzü sinirden gerilmişti ama tek kelime etmedi. O ve mübaşir görevlinin peşinden salondan çıktı ve görevli kapıyı arkalarından kapattı. Ralph ve benim Sigora'yı alaşağı edebilecek kadar yakınlaşmak için fırsatımız vardı hala. Ama bunu yapabilmek için önce adamın dikkatini üstümde toplamalıydım. ''Sen Grant'sin değil mi?'' diye sordum. ''Adın Grant Sigora mı? Seninle kızının ölümünden sonra mı karşılaşmıştık?'' Bana baktı ama cevap vermedi. İki kesik nefes aldı. İşaret ederek ''Vurduğun görevli iyileşecek'' dedim. Onu sakinleştirmek amacıyla yavaş yavaş konuşuyordum. ''Bundan hemen vazgeç. Kızgınsın anlıyorum.'' ''Hayır. Kızmaya hakkın var.'' ''Hayır.'' Ama insanları vurmanın bir... Sus! Sesinde hiddet vardı ve çenesi titriyordu. Sol gözünden bir damla yaş süzülüverdi. O üzgün, çok üzgün. Başka kimsenin yaralanması gerekmiyor. Ona yaklaştım. Sen katil değilsin. Başını şiddetle salladı. Onu öldürdü. Celeste'imi öldürdü. Salonda başka ajanlar da var mı? Neredeler? Sigora Richard baskın bulunduğu tarafa doğru bağırdı. ''Kızımı öldürdün. Seni o...'' ''İnanıyor muydu?'' diye sordu Bask Grant'ın lafını keserek. ''Ne?'' ''Tanrı yaşarken ona inananların asla ölmeyeceğini söylüyor. Kızın inanır mıydı?'' ''Kes sesini!'' Öfke ve acının ele geçirdiği Grant titriyordu. ''Kes! Kes! Kes!'' Gözleri yeniden Bask'a kilitlendi. Kararını vermişti. Silahı bana doğrultmaktan vazgeçip kızına işkence ederek öldüren ve onu yiyen adama çevirdi. Şansım, tek şansım. Ya şimdi ya asla. Şimdi. 13. Bölüm. Sigora'ya doğru atıldım. Parmaklarımı bileğinde kenetleyerek silahı almaya çalıştım. Aynı anda etrafında dönerek ve Grant Sigora'nın ellerimden kurtulmasına, bu kez mahal vermeden namluyu kalabalık salondan başka yöne, kuzeye bakan duvara doğru çevirdim. Parmağı tetikten kaymış olmalıydı, zira Sigma ateş almadı. Adrenalinin verdiği kuvvetle yeniden kurtulmayı denedi. Ben de kolunu sırtına doğru büküp onu kontrol altında tutmaya, silahını bıraktırmaya çalıştım. Ancak diğer eliyle delil masasından bir şey kapıp böğrüme indirdi. Müthiş bir acı hissettim ve kaburgalarımdan birini kırmış olabileceğinden endişe ettim. Eline geçirdiği her neydiyse bana bir kez daha vurdu ama onu bırakmadım. Şimşek gibi bir hareket. Ralph bize doğru geliyordu ama bana yardıma yetişmesi için bir iki saniye daha gerekliydi. Sonra Grant'in baskın kurbanlarından üçü üzerinde kullandığı el baltasını almış olduğunu fark ettim. Neyse ki bana bıçak kısmını değil yalnızca sapını vurabilmişti. Fakat bu bile nefesimi kesmeye yetecek kadar acı veriyordu. Baltayı bana bir kez daha indirmeye çalıştığı sırada derin bir nefes alıp koluna bir darbe indirdim. Böylece onu elinden düşürmüş oldum. Şimdi sıra silahta. Sigma aramızda karşı karşıya duruyorduk. Onu almak için çekiştiğimiz sırada Grant dönüverdi ve ikimiz de şahit kürsüsüne çarptık. Silahı bırak. Ralph üzerindekileri sağa sola saçarak delil masasını bir kenara itmiş aceleyle yanımıza gelmişti. Grant Sigora'nın yüzü kararlılıkla kas katı kesilmişti. O an. Bask benim sevdiğim birini öldürmüş olsaydı ben de en az onun kadar kararlı ve öfkeli olurdum diye düşündüm. O,
bana karşı koymak için sarf ettiği çaba nedeniyle dişlerini kenetlemişti. En sonunda konuşabildi. O kızımı öldürdü.
Lütfen dedim. Canım o kadar yanıyordu ki nefes almakta zorlanıyordum. Yapma.
Onu yedi dedi Grant. Celeste'mi yedi.
Namluyu yarama bastırdığını hissettim. O anda ayağa kaydı ve birlikte duvara çarptık. İşte o an silah patladı.
6. ayrımın sonu. Sayfa 79.